Ayrım 16.
Ara sıra büyük şenliklerde henüz gücü kuvveti yerinde olan kocası geceleri dolaşmaya çıkar, dullarla oynaşırdı. Bununla birlikte bugün yaşlı Salome'nin yüzü alev alev yanıyordu. Sevgili oğlu Yahya evvelsi gün kutsal manastırdan gelmişti. Bayağı solmuş, bir iğne bir iplik kalmıştı. Dualar, oruçlar yiyip bitirmişti onu. Ama Salome artık yanından ayırmayacaktı onu. Bir daha gitmesine izin vermeyecek, yedirip içirecekti. Gücü kuvveti yerine gelir, yanakları yeniden al al olurdu. Tanrı iyidir diyordu kendi kendine. Esirgeyicidir. İyidir, iyidir ya, çocuklarımızın kanını da içmemelidir. Oruç da, dua da ılımlı bir şekilde olmalı. Böylesi insan için de iyi olur. Tanrı için de. İşleri böyle akla yatkın bir şekilde ayarlamalıdır. Kaygı içinde kapıya doğru bakıyor, üzümleri taşımak üzere bağa gitmiş olan yavrusu Yahya'nın dönüşünü bekliyordu. Bahçenin ortasındaki meyve yüklü koca badem ağacının altında kızıl sakal Yahuda sessizce öne doğru eğilmiş, çekineğini sallıyor, şarap fıçılarını demir çember takıyordu. Ona sağdan bakacak olsanız yüzünün asık, kötülükle dolu olduğunu, soldan baksanız tedirginlik içinde üzgün bir ifade taşıdığını görürdünüz. Manastırdan hırsız gibi sıvışalı epey gün geçmişti. Bu süre içinde köy köy dolaşmış, taze şıra fıçılarına çember takmıştı. Kardeşlik topluluğuna her şeyi haber etmek için evlere girer, çalışır, konuşmalara kulak verir, kimin ne dediğini, kimin ne ettiğini aklına yazardı. Peki o kaba dayı, kavgacı kızıl sakal neredeydi? Manastırdan ayrılalı beri tanınmaz bir duruma gelmişti. Yahuda, İskariyot musun, nesin? Ağzını açsana be herif, diye Zebedi seslendi ona. Ne düşünüyorsun? İki kere iki dört eder, hala farkına varamadın mı bunun? Aç ağzını da iki laf et. Tanrı'nın budalası, bu bağ bozumudur. O kadar kolay mı sandın bu işi? Böyle bir günde herkes güler, asık suratlı kara koyun bile. Onu ayartma Zebedi, diye araya girdi Filipus. Manastıra gitti. Cübbeyi giyeceğe benzer. Duymadın mı hiç? Şeytan yaşanınca keşiş oluverirmiş. Yahuda dönüp Filipus'a zehir dolu bir bakış fırlattı ama bir şey söylemedi. Nefret ediyordu ondan. Erkek değildi o. Gevezelikten başka bir şey bilmezdi. Eylem denen şey yanına uğramamıştı. Son dakikada kıpırdayamaz olmuş, kardeşlik topluluğuna katılmak istememişti. Koyunlarım var diyordu bahane olarak. Koyunlarım var benim. Nasıl başıboş bırakabilirim onları? Zebedi baba katıla katıla gülerek kızıl sakala döndü. Dikkat! Dikkatli ol şapşal herif, diye seslendi ona. Keşişlik bulaşıcı bir hastalıktır. Aman dikkatli ol, tutulmayasın sakın. Kendi oğlumun da düşmesine ramak kalmıştı. Yaşlı hanımın hastalandı, zavallıcık. Sevgili oğlu duymuş. Başrahipten otlar üstüne epey şeyler öğrenmişti. Böylece onu iyi etmek için eve geldi. Artık ayrılmayacak buradan, görürsün bak. Nereye gider ki? Aklını kaçırmadı ya. Çölde açlık, susuzluk, secde etmek ve Tanrı var. Burada yiyecek, içecek kadın olduğu gibi Tanrı da var. Her yerde var Tanrı. Böyle olduğuna göre ne diye gidip de çölde aramalı onu Yahuda? Sen ne dersin buna Yahuda, İskariyot? Kızı sakal cevap vermeden çekicini savurdu. Ne diyebilirdi ki ona? Bu pis köpek ne istiyorsa oluyordu. Yanındakinin dertlerini nasıl anlayabilirdi ki? Bir pire sıçradı diye herkesi yeryüzünden silmiş olan Tanrı bile bu domuzu, bu asalağı, bu para düşkününü pohpohluyor, üstüne titriyor, burnunun bile kanamasını istemiyor, kışın günden, yazın ketenden bir örtü gibi üstünü kaplıyordu. Nedendi? Ne buluyordu ki onda? Pis moruk, İsrail için mi kaygılanıyordu ki? Tanrı ne diye küçük parmağını oynatıp da İsrail'e yardım etmiyordu? Herif, servetini korudukları için Romalı canileri seviyordu. Tanrı korusun onları diyordu. Düzeni sağlayan onlar. Onlar olmasaydı baldırı çıplak serseriler ve alçaklar üstümüze üşüşür, neyimiz var neyimiz yok didik didik ederlerdi. Ama korkma sen. Zamanı gelecektir. Göreceksin o günü piç oğlu piç. Tanrı'nın unutup yeri bıraktığını. Partizanlar, Tanrı onlardan razı olsun hatırlayacak ve tamamlayacaktır. Sabır Yahuda. Ses çıkarayım deme sakın. Sabret, Yahova'nın günü yakındır. Firuze taşı gözlerini kaldırarak Zebedi'ye baktı. Presteydi. Kendi kanı üstünde sırt üstü yatıyor, bütün yüzü gülümsüyordu. Bu arada dört izbandut dikkatle bacaklarını kazıyarak temizlemişler ve prese girmişlerdi. Dizlerine kadar batmış, üzümleri çiğniyorlar, üstünde tepiniyorlar, ara sıra eğilip avuç avuç yiyorlar, ağızlarını dolduruyorlardı. Bazen çığlık atıp zıplıyorlardı. Şıra kokusu sarhoş etmişti onları. Kafalarını sersemleten şıra değildi sadece. Açılmış olan ön kapıdan bağa doğru baktıklarında kızların eğilip yerden üzüm topladıklarını görüyorlardı. Güzellikleri dizlerinin üstüne dek açılıyordu. Üzüm salkımlarını andıran memeleri ise asma yaprakları üstünde ileri geri sallanıp duruyordu. Çiğneyiciler onları görünce başları dönüyordu. Şarap birisi bağ bahçe değildi burası, cennetti. Yüksek yerde Yehova oturmuş, elinde uzun bir değnek ile çakı her birinin borcunu hesaplıyordu. Her birinin ne kadar sepet, kaç şarap damacanası getirdiğini yazıyordu. Yarın değil öbür gün, öldüklerinde onlara kaç şarap damacanası, kaç kazan yemek, kaç kadın verecekti. İnan olsun dedi Petrus. Tanrı şu anda bana gelip de, hey Petrusçuk, keyfine diyecek yok bugün. Dile benden ne dilersin diye soraydı. Ona üzüm çiğnemek, Rabbim, sonsuzca üzüm çiğnemek derdim. Şarap içmedin mi aptal diye kaba kaba sordu Zebedi baba. Hayır, gönlümün derinlerinden geliyor bu. Sadece üzüm çiğnemek. Gülmüyordu, yüzü ciddiydi, dalgındı. Bir ara çiğnemeyi bırakıp güneşe yattı. Yarı belinden yukarısı çıplaktı. Yüreğinin üstünde büyük bir kara balık vardı. Sabık mahpuslardan bir zanaatkar yıllar önce iğneyle kazmıştı onu göğsüne. Öyle ustaca yapmıştı ki balığı kuyruğunu oynatıyor, Petrus'un göğsündeki kıvırcık kıllara takılmış, sevinç içinde yüzüyor sanırdınız. Balığın üzerinde kancalı dört çapraz kollu küçük bir çapa vardı. Ama Filippus'un aklı koyunlarındaydı. Toprağa sürmek, bağ bahçeye bakmak veya üzüm çiğnemek hoşuna gitmiyordu. ''Hey Tanrım!'' dedi alayla. ''Demek istediğin bu ha Petrus!'' Sonsuzca üzüm çiğnemek. Ben Rabbimin göğü yeri, üstü keçi ve koyunla dolu yeşil bir çimenlik yapmasını isterdim. Onların sütünü sağar, sütü de yamaçtan aşağı akıtırdım. Dere gibi akardı. Yoksulların içebileceği göller meydana getirirdi ovada. Her gece toplanırdık biz de, bütün çobanlar. Tanrı da baş çoban olmak üzere gelirdi yanımıza. Bir ateş yakardık, kuzu kızartır, hikayeler anlatırdık. Budur cennet dediğin. ''Tanrı belanı versin kuş beyin herif'' diye homurdandı Yahuda, Filipus'a vahşi bir bakış fırlatarak. Çıplak kılı delikanlılar, kasıklarında renkli bir paçavra, avluya girip çıkıyorlardı. Birbirleriyle ilgisi olmayan sözlere kulak verip gülüyorlardı. Onların da içinde bir cennet vardı ama ne olduğunu açıklayamıyorlardı. Sepetleri prese döküyor, derken bir sıçrayışta eşiği aşıp üzüm toplayan güzellere katılmak üzere koşuyorlardı. Zebedi ustaca bir söz söylemek üzere dudaklarını aralamıştı ki ağzı açık kala kaldı. Tuhaf bir konuk belirmişti kapıda. Onları dinliyordu. Üstünde boynundan sarkan kara bir keçi postu vardı. Ayakları çıplaktı. Saçı darmadağınık olup yüzü kükürt gibi sapsarıydı. Gözleri iri, kara ve ateşliydi. Ayaklar çiğnemeyi bıraktı. Zebedi söyleyeceği nükteden vazgeçti. Herkes kapıya doğru döndü. Eşikte duran bu canlı cenaze kimdi? Kahkaha durdu. Yaşlı Salome pencerede göründü. Bakar bakmaz çığlık attı. Andreas! Hey Tanrım Andreas ha! Diye seslendi Zebedi. Bak şu haline. Yerin dibinden mi çıktın ne? Yoksa yolculuğun oraya mı? Petrus şarap piresinden sıçradı. Ses çıkarmadan kardeşinin eline yapışarak sevgi ve korku içinde ona baktı. Ya Rabbim! Andreas mıydı bu? O tombul genç kahraman, ünlü atlet, oyunda birinci gelen Andreas bu muydu? Köyün en güzel kızı, lepiska saçlı Ruta nişanlı Andreas mıydı bu? Kız gecenin birinde Tanrı müthiş bir rüzgar çıkardığında babasıyla birlikte gölde boğulmuştu. Andreas da ümitsizlik içinde kendini tamamıyla Tanrı'ya vermek üzere bırakıp gitmişti. Kim bilir diye düşünüyordu. Tanrı'ya katılırsam belki onu orada bulurum. Tabii aradığı Tanrı değil, nişanlısıydı. Petrus dehşet içinde ona bakıyordu. Onu Tanrı'ya verdiklerinde nasıl olduğunu hatırlıyordu. Ama bakın hele Tanrı onu onlara nasıl geri vermişti. Hey diye seslendi Zebedi Petrus'a. Bütün gün şaşkın şaşkın elleriyle mi oynayacaksın? Bırak da içeri girsin. Dışarıda bir rüzgar esse seri verecek yere. Gel içeri Andreas. Oğlum eğil de biraz üzüm al ye. Tanrı'ya şükür ekmeğimiz de var. Ye de yanaklarına renk gelsin. Çünkü zavallı baban bu halde görecek olursa seni, korkar da yeniden köpek balığının içine giriverir. Ama Andreas iskelet kolunu kaldırdı. Utanmıyor musunuz? Dünya neredeyse yok olacak, sizse burada gülüşe oynaya üzüm çiğniyorsunuz. Azizler bizi korusun, bir karın ağrısı daha çıktı karşımıza diye homurdandı Zebedi. Bu kez öfkeyle Andreas'a döndü. Sen de mi başımıza bela kesildin ha? Yeter artık ya, gırtlağımıza kadar geldi. Vaftizci peygamberiniz böyle mi buyuruyor? Pekala o halde, git söyle ona da teranesini değiştirsin artık. Dünyanın sonunun geldiğini söylüyor. Mezarlar açılacakmış, ölüler de uçup gidecekmiş. Tanrı'nın yeryüzüne ineceğini söylüyor. İkinci geliş. Hesap defterini açtı mı? Vay başımıza gelenler. Yalan, yalan, yalan bütün bunlar. Onu dinlemeyin çocuklar. İşinize devam edin. Siz çiğneyin üzümleri. Tövbe edin. Tövbe edin diye haykırdı Yunus'un oğlu. Kardeşinin kollarından kurtuldu. Parmağıyla göğü göstererek Zebedi'nin tam karşısında bahçenin orta yerinde durdu. Senin iyiliğin için söylüyorum Andreas dedi Zebedi. Otur da ye. Biraz da şarap iç. Kendine gel. Zavallıcık. Açlık aklını yitirtmiş sana. Rahat hayat seninkini yitirtmiş Zebedi. Diye cevap verdi Yunus'un oğlu. Ama yer ayaklarının altında açılıyor. Tanrı bir depremdir. Şarap piresini, kayıklarını, seni ve kahrolasıca karnını yutacak. Alevlenmişti. Gözlerini orada, burada gezdiriyor. Bazen biri, bazen öteki üstüne dikiyor, sesleniyordu. Bu şıra şarap olmadan önce dünyanın sonu gelecektir. Kıl gömlekler giyin. Başlarınızın üstüne kül serpin. Dövünerek günah işledim, günah işledim diye bağırın. Yeryüzü bir ağaçtır, çürümüştür artık. Mesih elinde balta gelmektedir. Yahuda çekiş sallamasını bıraktı. Üstü dağ kıvrılarak içine kaçmıştı. Keskin dişleri gün ışığında parıl parıldı. Ama Zebedi kendini tutamaz olmuştu artık. Petrus diye seslendi. Tanrı'nı seviyorsan al şunu da at dışarı. İşimiz var bizim. Geliyormuş. Elinde bazen ateş, bazen hesap defteri oluyor. Bu kez de daha neler, baltayla geliyormuş. Ne diye bizi rahat bırakmazsın? Düzenbazlar, dolandırıcılar, bu dünya pekala yerinde duruyor. Keyfine diyecek yok, anladınız mı? Çocuklarım çiğneyin siz üzümlerinizi, rahatınıza bakın. Petrus yatıştırmak için Andreas'ın omzunu okşadı. Sakin ol dedi yavaşça. Sakin ol kardeşim, bağırma. Yolculuk yormuş seni. Eve gelelim de dinlen biraz. Babam görsün de seni. Gönlü yatışsın. Elinden tutup yavaş yavaş dikkatle sanki kör götürüyormuş gibi ona kılavuzluk etti. Dar sokaktan çıkıp kayboldular. Zebedi baba kahkahadan kırılıyordu. Vay zavallı Yunuscuk. Balık kaynağım benim. Dünyada istemezdim senin yerinde olmak. Ama bu kez ağız açmak sırası ihtiyar Salome'ye gelmişti. Andreas'ın iri gözlerinin hala üstünde olduğunu, onu yaktığını duyuyordu. Zebedi dedi aksaçlı başını sallayarak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kaşarlanmış günahkar seni. Üzerimizde hesap tutan bir melek var. Alayının karşılığını göreceksin. Annem haklı dedi. O ana kadar ağzını açmamış olan Yakup. Sevgili oğlu Yuhanna'nın başına gelen acıları neredeyse sen de çekecektin. Öyle geliyor ki bana o tehlikeden henüz kurtulmuş değilsin. Taşıyıcıların dediğine göre üzüm toplamaya yardım ediyormuş. Kadınlara oturuyor, onlara Tanrı'dan, oruçtan ve ölümsüz ruhlardan söz açıp gevezelik ediyormuş. Ben de senin yerinde olmak istemezdim baba. Kıkır kıkır güldü. Tombul şımarık kardeşine hazmedemiyordu. Vahşice üzümleri çiğnemeye başladı. Zebedi'nin koca başına kan hücum etmişti. O da büyük oğlunu hazmedemiyordu. Öylesine benzeşiyorlardı. O sırada Nasıralı Yusuf'un karısı Meryem kapıda Yuhanna'nın koluna dayalı görünmeseydi kavga çıkacaktı. İnce ayakları kan içindeydi. Uzun yolculuğu tozla kaplamıştı ayaklarını. Evinden ayrılalı nice oluyordu. Oğlunun peşinde ağlıya ağlıya köy köy dolaşmıştı. Tanrı oğlunun aklını başından almıştı. Onu insanların yolundan ayırmıştı. Anne ahu vah ederek henüz hayatta olan oğluna ağıt okuyordu. Önüne çıkana sormuştu onu gören var mı diye. Uzun boylu, ince yapılı, çıplak ayaklıdır. Sırtında mavi bir entarisi vardı. Bir de siyah meşin kemer takmıştı. Görmüş olan var mı aranızda? Gören yoktu. Ancak şimdi Zebedi'nin küçük oğlu sayesinde izini bulabilmişti. Çöldeki manastırdaydı. Beyaz cübbe giymiş, secdeye varmış, dua ediyordu. Kadına acıyan Yuhanna her şeyi açıklamıştı. Çöle doğru yola çıkmadan biraz dinlenmek üzere Yuhanna'nın koluna dayanarak Zebedi'nin bahçesine girmişti. İhtiyar Salome ihtişamla doğruldu. ''Hoş geldin Meryemciğim'' dedi. ''Gelsene içeri.'' Meryem başörtüsünü kaşlarına indirdi. Başını eğdi, gözleri yerde bahçeden geçti. Kendinden yaşlı olan dostunun elinden tuttu ve ağlamaya başladı. Ağlamakla büyük günah işliyorsun yavrum, dedi ihtiyar Salome. Onu divana oturttu, kendi de yanına oturdu. Oğlun güven altında artık, Tanrı'nın damı başı üstünde. Annenin yürek sızısı da dayanabilecek şey değil Salome, diye cevap verdi Meryem içini çekerek. Tanrı bana bir oğlan verdi, o da sakat çıktı. Zebedi baba yakınmasını işitmişti, çıkarına dokunmadın mı? Pek kötü adam sayılmazdı. Onu yatıştırmak için bulunduğu yerden indi. Gençliktendir Meryem, dedi. Gençlikten. Kaygılanma sen, bu da geçer. Gençlik şarap gibidir. Çok geçmeden duruluruz. Artık tekme asmayı bırakırız. Savunusuz boyunduruk altına gireriz. Senin oğlun da durulur Meryem. Bak benimkine, şu karşında durana, durulmaya başladı bile. Tanrı'ya şükürler olsun. Yohanna kızardı ama bir şey söylemedi. Konağa bir bardak soğuk su ile olgun incirler getirmek üzere içeri girdi. Yan yana oturmuş, baş başa vermiş iki kadın Tanrı'nın alıp götürdüğü oğlan üstüne konuşuyorlardı. Erkekler duymasın, araya girip de acının kadınlara verdiği derin kadınsız zevki bozmasın diye fısıltıyla konuşuyorlardı. Dua edip duruyormuş. Öyle diyor oğlunuz. Salome Hanımcığım, öyle çok secde ediyormuş ki elleri dizleri hep nasır tutmuş. Yohanna'nın dediğine göre bir şeycikler yemiyor, eriyip gidiyormuş. Havada kanatlar da görmeye başlamış. Melekleri görebilmek için su bile içmek istemiyormuş. Bu musibeti onu nereye sürükleyecek dersiniz Salome Hanım? Haham amcası bile iyi edemiyormuş onu, düşünün. Kaç ecinliği iyi etmiş olduğunu düşünün. Tanrı niye beni lanetledi Salome Hanım? Ben ne yaptım ona? Başını yaşlı dostunun dizleri üstüne koyup ağlamaya başladı. Yohanna su ile bir incir yaprağı üstünde 5-6 incir getirdi. Ağlamayın hanımefendi, dedi ona, incirleri kucağına koyarak. Oğlunuzun bütün yüzünde kutsal bir parıltı dolaşıyor. Herkes göremez onu ama ben bir gece gördüm. Yüzünü yalayıp yuttuğunu gördüm de dehşete düştüm. Baş rahip öldükten sonra da peder Habakkuk her gece onu düşünde görmüş. Oğlunuzu elinden tutmuş. Hücre hücre dolaştırıyor, uzatmış olduğu parmağıyla bir şey söylemeden sadece gülümseyerek onu gösteriyormuş sonunda. Peder Habakkuk dehşet içinde yataktan fırlayıp öteki keşişleri uyandırmış. Bu düşü çözmek için hep birlikte uğraşmaya başlamışlar. Baş rahip ne demek istiyor diye. Yeni konuklarını gösterip gülümsemesi neden de acaba? Birden dün değil evvelsi gün oradan ayrıldığım gün keşişlere bir vahiy geldi Tanrı'dan ve düşü çözdüler. Ölü adam oğlunuzun baş rahip yapılması için talimat veriyormuş. Vakit kaybetmeksizin bütün manastırdaki keşişler gidip oğlunuzu buldular, ayaklarına kapanıp Tanrı'nın rızasıyla manastıra baş rahip olması için yalvardılar. Oğlunuz kabul etmedi ama. Olmaz. Olmaz, benim yolum o yol değil, dedi. Ben layık değilim ona, buradan gideceğim. Manastırdan ayrılmadan önce olmaz, olmaz diye seslendiğini duydum. Keşişler kaçmasın diye onu bir hücreye kapatıp kapısının önünde de bekçi dikeceklerini söyleyerek tehdit ediyorlardı. Kutlu olsun Meryem, dedi ihtiyar Salome. Kavşamış yüzü pırıl pırıldı. Mutlu anne, Tanrı rahmini üflemiş de farkında değilsin. Tanrı tarafından sevilen kadın bu sözleri duyunca başını salladı. Yatışmıyordu yüreği. Oğlumun aziz olmasını istemiyorum, diye mırıldandı. Herkes gibi bir erkek olmasını istiyorum. Evlenmesini, bana torun yapmasını istiyorum. Budur Tanrı'nın yolu. O dediğiniz insanın yoludur, dedi Yohanna yumuşak bir sesle. Karşı çıkmak onu utandırıveriyormuş gibi. Tanrı'nın yolu öteki yoldur. Oğlunuzun seçtiği.